Ayrım 8.
En önemlisi, avama ve havassa anlattıkları kendi çerçeveleri içinde tutarlı ve anlamlı olmalıydı. Avam anlamalıydı, anladığı elbette kendi doğrusu olacaktı. Havasın da öyle. Bu farkları doğrular aynı kelimelerle ifade edilmeliydi. Bu nedenle kelimelerin yapıları, farklı anlamları ve çeşitli kesimlerde aldıkları özel anlamlar çok iyi öğrenilmeliydi. Nesimi'nin şiirindeki dilber kelimesinden avam başka, havas başka bir şey anlardı ama ikisi de doğru olmalıydı. Bu iki seviyede de yanlış anlamlar verilmemeliydi. İsmail artık ergenlik çağına girmişti. Her şeyin ilkiyle tanışmaya başlamıştı. Bu ilkten biri de tartışmaydı. Daha önce kimseyle tartışmamıştı. Müritleri onunla tartışmazdı. O da avamla tartışmazdı. En fazla sorusunu sorardı. Öyle mi? İlk kez bir dosta sahip olmanın tartışmayı da tanımak, kabul etmek ve yürütmek anlamına geldiğini Necm ile anladı. Gündüzlerini askeri talimlerle geçirirken Necm'in uzak durduğunu, bazen bu talimler uzadığında onun alındığını ve sabırsızlandığını biliyordu. Bunun nedenini önce kıskançlık olarak düşündü ve hoşuna gitti. Necm, şiirlerin vaktinin gelmesini istiyor ve kendisini savaş hocalarıyla paylaşmak istemiyordu. Nedenin bu olmadığını anladığında şaşırdı. Uzun bir talim gününün akşamı, hararetle hocasının ayak topuğunu vurduğu kargı tersiyle onu nasıl yere devirdiğini anlatıyordu. Necm, buz gibi soğuk bir sesle, "Evet, öldürmeyi öğreniyorsun, aferin," deyiverdi. İsmail afalladı. İlk rüyasından bu yana kendini zamanın Zulkarni olarak görmüştü. Zulüm yapan kılıcını tadacaktı. Dedesi, babası ve ağabeyi hep silah taşımış, ustaca kullanmışlardı. Başka nasıl korunabilirlerdi? İmam Ali Zülfikar'ı ustaca kullanışıyla, düldüle binişiyle, Hayber Cengi'nde kale kapısını söküp kalkan olarak kullanmasıyla bilinmez miydi? İmam Hüseyin Kerbela'da birçok zalimi kılıcıyla cehenneme gönderdikten sonra şehit olmamış mıydı? Necm kuru bir sesle bunlara cevap verdi. İmam Ali'den, İmam Hüseyin'den bunları mı öğrendin? Peşin bir hükmün var. Bu peşin hükümle onlara bakıyor ve görmek istediğini görüyorsun. Kılıçla kurulan nizamın nereye vardığını görmüyor musun? Halid bin Velid de iyi savaşçıydı. Kim övünebilir ki onunla? İsmail'in cevabı hazırdı. Evet, Halid bin Velid iyi savaşçıydı ama kılıcını doğru yolda kullanmadı. Doğru yolda kullanmadı, doğru, dedi Necm. Ama buna kim nasıl karar verecek? Ben sana bunu söylüyorum. Kılıç karar verecekse kararını verdi bile. Sana diyor ki Halit doğruydu. Güç bende. Kimin doğru olduğuna ben karar veririm. Sen de diyorsun ki evet güç sende ama Halit doğru değildi. Öyleyse ben talim yapacağım. Çok sayıda kılıcım, atım, ordum olacak ve doğruyu ben tayin edeceğim. Doğru benim kılıcımın yazdığı olacak. Peki o zaman senin onlardan farkın ne olacak? İsmail durdu. Kafası karışmıştı ama Necm'le aynı fikirde değildi. Yalnız makul açıklamalar bulamıyor, düşünüyordu. Ne yapacağız o zaman, dedi. Başımıza vuracaklar, susacağız. Uba Hatun'u asacaklar, ağlaşacağız. Teklifin bu mu? Biz bu kadar aciz miyiz? Bu kadar korkak mıyız? Zulmü men etmek bizim görevimiz değil mi? Mesele, zulmü men etmek ya da ona boyun eğmek meselesi değil, dedi Necm. Elbette zulmü men etmek bizim görevimiz ama mesele zulmü nasıl men ettiğin. Zulmü men etmek için zulüm yapmak sana anlamsız hatta saçma gelmiyor mu? Hiç boşuna düşünme. Cevap arıyorsun, ben sana babanın dedenin vereceği cevabı vereyim. Savaşçı dervişlerin, savaşçı şeyhlerin ilkinin sen olduğunu mu sanıyorsun? Benim sana sorduklarımı, benim gibiler onlara da sordular, senin gibiler de cevap verdiler. Ne dediler, zahmet etme, ben sana söyleyeyim. Bunun geçici olduğunu söylediler. Zulmü yok etmek için onun anladığı dilden cevap vermeliyiz. Biz Allah'ın dostuyuz. En güçlü iman bizde, en güçlü savaşçılar da biz olabiliriz, vurur ve bir darbede zulmü yok ederiz. Evet, o sırada kurunun yanında yaşta yanabilir, oluk oluk kan da akabilir ama bu bir kereye mahsus bir şey. Zulmü yok ettiğimizde ise artık selamete ereriz, aşk olur cihanın hakimi. İşte söyledikleri bunlar. Mantıklı görünüyor değil mi? Ama olmadı işte. Niçin? Niçin ne anlatayım sana? Zulmü sen, bir tek sen yok edebilecek olsaydın, bunları söylememe gerek kalmazdı. Parmağını şıklatır ve yapardın. Sana ve niyetine güvenim tam, bunun için şeyhimsin. Ama zulmü tek başına yok edemezsin. Zulmün orduları var ve senin de olmalı değil mi? Hangi parayla olacak bu? Müritlerinin getirdiği adaklar, gönderdikleri nezirlerle mi? Vergi mi koyacaksın yoksa? Neyle besleyeceksin koca bir orduyu? Hem asker hem çiftçi mi olacaklar? Hayır, çiftçinin buğdayını, göçebenin sürüsünü alacaksın. Peki bunun ne kadarı zulüm, ne kadarı hak olacak? Vermek istemeyen birinden aldığında sen zulmetmiş olmayacak mısın? Belki vermek istemediğini bile anlamayacaksın. Gönülden isteyerek veriyor gibi gelecek sana, çünkü kılıçlarından korkacak, hem verecek hem teşekkür edecek ama arkandan ettiği bedduayı duymayacaksın. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Zulüm yok olmaz. Kimse bu dünyadaki zulmü yok edemez. O zaman cennete gerek kalmazdı. Buranın adı da cennet olurdu. Niçin dünya bir sınanma yeridir denmiş? Eğer dünyada zulüm olmasaydı, herkes mecburen nuru seçerdi. Sence bu bir sınanma olur muydu? Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sana zulmü yok etmek nedir desem, bana ne söyleyeceğini biliyorum. Halifelerinin bir kısmı bunu her gün söylüyor ve ben de duyuyorum. Çok basit cevaplıyorlar. İmam Ali'nin yolu diyorlar. Kutsal 12 imamların yolu. Şimdi bunu kabul edenler arasında her şey süt liman, ortalık sakin görünüyor. Müslümanlarla müşrikler savaşırken Müslümanların arası da böyle iyiydi. Müşrikler yenilince ne oldu? Bu kez Müslüman kılığında müşrikler ortaya çıktı ya da alışanlar kendi aralarında müşrik aradılar. Şimdi dünyanın her yerinde İmam Ali'nin yolunu getirdiğini düşün. Ne olacak? Kumdakiler şimdiden senin Türkmenlerine müşrik diyorlar ama bunu el altından yapıyorlar. Türkmenler de onlar için Yezid kılıklılar diyor. Ne olacak? Biliyor musun Nesimi'yi Şiiler de kovaladı? Biliyor musun ki hakkında idam fetvası verenler arasında Şiiler de vardı? Zulüm bitmez İsmail. Dünya bir sınanma yeridir. Bir tarafta zulüm, öte tarafta nur. Kişi bunlar arasında seçim yapacak. Bunun başka yolu yok. İsmail durgunlaştı. Necm'in söylediklerinde itiraz edecek bir yer arıyor bulamıyordu. Necm doğru görünen şeyler söylüyordu. Peki ya gurur? O atı üzerinde dimdik duran, yüzünü güneşe dönmüş, inandığından başka hiçbir şey için dövüşmeyen kahramanın gururu. Başına haydari tacı yerleştirip, kendisi miğferini giyen ağabeyi Sultan Ali'nin zırhları kadar parlak olan gururu. Bu gurur olmasaydı, bu gurur zulmün burnunu kırmasa, kulağını koparmasa, kolunu kesmese, bu gururu kibir sayan bunca dervişin ümidine ne olurdu? Şu fakir canlarından başka her şeylere alınmış müritleri hangi bir yöne birazcık ümit için bakabilirdi? Onlara sınanıyorsunuz mu diyecekti. Seçin işte sefalet, küfre dönüşen yoksulluk ya da zulüm. Onlara bu söylenebilir miydi? Seçin işte nur içinde açlık, servet içinde zulüm. Herkes Nesimi miydi? Herkes yüzülen derisini sırtlayıp celladını acıyabilir miydi? Hayır, Necm doğru söylüyordu ama İsmail'i ikna etmiyordu. Necm'in söyledikleri gururunu kırıyor, kırarken artırıyordu. Necm iyi bir dost diye düşündü ama Dede Bey'in söylediği gibi herkesin hamuru topraktır ama bazı topraktan kil, bazısından demir ve bazısından da ateş çıkardı. Dede Bey bir şey daha söylüyordu. Kile, demire ve ateşe, hepsine de ihtiyaç var. 10. Kılıç ve şiir her ikisine de kendisini iyice artan bir hırsla vermişti. Dede Bey'i de seviyordu, Necmi de. Fakat şiir zihnini ve gönlünü yoruyor, kılıç ise terletiyordu. Bir kılıç taliminden sonra birden titremeye başladı, rengi beyaza dönmüş, gözleri yerinden fırlamıştı. Herkes büyük bir telaş içindeydi. Bu gözleri gibi baktıkları, senelerdir türlü tehlikelere siper olarak korudukları şeyhleri ölüyordu. Hemen sarılıp sarmalanarak odasına götürüldü. Mirza Ali, Lahica'nın en iyi hekimleriyle koştu geldi. Titriyor, sayıklıyor, arada bir anlamsız bir şeyler söyleyerek yataktan kalkmaya çalışıyor, çığlıklar atıyordu. Hala unutmuyordu. Ateşler görüyor, çok çeşitli sesler, feryatlar, inlemeler, güzel nameler duyuyor, binbir rengi seçiyor, sonra sadece siyah ve beyazı görüyordu. Bir yıl, tam bir yıl böyle yattı. Müritler ümit kesmediler. Ruhu oradaydı, bu açıkça görülüyordu. Sadece onun ne gördüğünü, ne duyduğunu ve arada bir de anlattığını onlar anlayamıyordu. Başında, ayak ucunda, kapısının eşiğinde, merdivenlerin basamaklarında, bahçenin tümünde, bahçe kapısının eşiğinde onun geri gelmesini bekliyorlardı. Arada bir ses çıkardığında hepsi dikiliyor, su, havlu, çorba, ellerine ne geçerse yetiştirmeye çalışıyorlardı. Bir yıl sonra bir sabah güneş doğarken ani bir hareketle döndü ve oturdu. Su dedi. Sonra ne oldu dedi. Dede Bey cevap verdi. Şeyhim sayrulandı, bir sene yattı. İsmail anlaşılmadığını düşündü. Onu biliyorum. Ben yatarken ne oldu dedi. O yatarken neler olmamıştı ki? Başladılar hep bir ağızdan anlatmaya. Sultan Rüstem koskoca bir ordu hazırlamış, Lahican'a yürümeye kalkmıştı. Tam yürüyüşü başlatacağı sırada yeğeni Göde Ahmet Bey ve o kadar güvendiği komutanı İbe Bey ona karşı birleşmişti. Sultan Rüstem kendisini en güçlü hissettiği anda öldürülmüştü. Bu kez Ahmet Bey ile İbe birbirine düşmüş, İbe kendisinin de hanedanın uzak bir ferdi olduğunu hatırlamış, sultan olmaya soyunmuş ve Ahmet Bey'i İsfahan yakınlarında yenip öldürmüştü. Durum kısaca böyle özetlenebilirdi. İbe idareyi ele almıştı. Gerçi sultanlığı kabul görmediği için Elvent Bey'i tahta çıkarmıştı ama fiilen her şey elindeydi. İsmail birkaç gün sonra sanki bir yıl yatan o değilmişçesine sağlıklı ve neşeliydi. Neşesi düşünceli olduğunu gizlemiyor, aksine düşünceliliğine hareket kazandırıyordu. Halifelerinin birçoğu gibi o da gizlenmenin sona erdiğine inanıyordu. Rum ülkesi, Şam, Erdebil ve Deylem'den gelen tüm haberler bunu doğruluyordu. Doğru zaman seçilmeli, o zamana kadar hazırlık yapılmalıydı. Her yana haberler gönderildi. Safavilerin şeyhi dönüyordu. Zaman artık onun elindeydi, gizlenme bitiyordu. Gizlenmenin bittiğini kesin olarak doğrulayan haber 1499 yılının Haziran ayında geldi. Yani İsmail 12 yaşındayken Akkoyunların bitmez tükenmez iç savaşlarından birinde hanedanın en güçlü komutanı İbe Bey öldürülmüştü. Zaman artık gelmişti. Ortaya çıkış 11. Bir Ağustos sabahı İsmail Necm'e şöyle dedi. Hayatım uykuda geçti. Rüyalarımda Nesimi, Fazlullah, Sabbah, İsmail, Attar, dedem Cüneyt ve atam Haydar dolaştı. Ne öğrendiysem bu rüyalardan öğrendim. Bunların kimi kılıçla, kimi ateşle öldürüldü, kimi de bir av hayvanı gibi kovalandı, kaçıp gizlenmek zorunda bırakıldı. Artık feleğin bu oyununu oynamayacağım. Av bitti. Şimdi avcı benim. Hepsi için avcı benim ama bu kez kaçıp saklanacak yer kalmayacak bu dünyada. Yanında Lahican'daki bu küçük dünyasında çoğu Rumlu, azı Şamlı 40-50 kadar müridi bulunuyordu. Haziran başlarında çıkma kararı alındıktan sonra Erdebil'e haber uçurulmuş, yapılabilecek şeyler, çıkışın ilk adımları planlanmıştı. Bu kadar az sayıda adamla yapılacak bir çıkış başlamadan bitebilirdi. Bu nedenle müritleri Hazar Denizi'nin batı kıyısındaki Deylem ülkesinde Tarum'a yönelmeleri ve şeyhlerini orada beklemeleri emredilmişti. Zamanın Zulkarneyn'i gözlerini demir kapıya dikmiş, oradan güneşe doğru yürüyüşüne başlamayı planlıyordu. Tarum da kendisini bu yürüyüşü mümkün kılacak sayıda müridinin bekler olacağını düşünüyor, sabırsızlanıyordu. Nihayet Ağustos ortalarında yanında müritleri ve sadık dostu Necm olduğu halde Lahican'daki evine son bir kez baktı ve yüzünü Deylem'e çevirdi. Deylem eskiden beri Şiilerin merkeziydi, ayrıca müritlerine haber de gitmişti ve burada muazzam bir güce ulaşacaktı. 40-50 atlıdan oluşan grup Tarum'a geldiğinde İsmail, rüya ile gerçek arasındaki farkın adının tecrübe olduğunu acı bir biçimde öğrendi. Tarum'da onu ancak 300 kişilik bir mürit grubu bekliyordu. Şehrin Şii olan halkı ilgisiz sayılmazdı ama hiçbiri bir şeyh için dükkanını, ailesini ve şehrini terk etmeye hazır görünmüyordu. Şimdi ani bir tevkifata uğramayacak, böyle bir girişimi pahalıya ödetecek bir güce kavuşmuştu ama bu güçle ne demir kapıya yürümeyi ve ne de başka bir başarıyı hayal edebilirdi. "Herhalde," dedi İsmail, "müritlerim beni ata ocağımda bekliyorlar." Bu kez Erdebil'e yöneldi. Fakat bu kapıda onu çok kızdıran yeni bir hayal kırıklığı yaşayacaktı. Şehrin valisi Cakürlü Sultan Ali Bey kendisine Erdebil'de güvenli olamayacağını, hatta kendisini alıkoymak zorunda bile kalabileceğini, bunun tatsız sonuçlar doğuracağını nazikçe bildiriyordu. Sonbaharın ilk soğukları başlamıştı, acele kışlayacakları yeri bulmaları gerekiyordu. Erjuvan'a gitmeye karar kılındı ve müritlere buraya gelmeleri bildirildi. Sonbaharın son günlerinde Erjuvan'daydılar ve sayıları şimdi ancak 1000'i biraz aşmıştı. İsmail nerede hata yaptığını düşünüyordu. Necm'e sormuyordu çünkü ona göre bütün bu yapılanlar hataydı. Ona kalırsa Erdebil'e tekkiye yerleşip herhangi bir mürşit gibi kılıçların gölgesi altında yaşamalı, arada bir de bu kılıçların sahiplerine vereceği nasihatların önemiyle avunmalıydı. Oysa Dede Bey ve Tekülü Haydar ona batıya yönelmeleri gerektiğini, bunun için en uygun hedefin Erzincan olduğunu, burada yeterince güçlenebileceklerini söylüyorlardı. Bu İsmail'e de doğru geliyordu, hem Zulkarneyn de önce batıya yönelmemiş miydi? Batıdan korkuyordu, kahinler ve kendi rüyaları felaketin batıdan geleceğini söylemişlerdi ama Zulkarneyn de batıdan güçlenmemiş miydi? Yanında toplananların en tecrübelileri, babası Haydar'ın da yanında savaşmış olan askerlerdi. Öyleyse bu kış aylarında bu küçük orduya bir çekidüzen verilebilir, baharla birlikte yola çıkılabilirdi. Sayılarının azlığına karşın bazı avantajlara da sahipti. Örneğin adamları arasında artık atsız olanlar yoktu. Hepsinin silahları iyiydi ve senelerdir bu günler beklenerek sunulan adak ve nezirler İsmail'in ellerine önemlice bir servet bırakmıştı. Bu serveti Necm idare ediyor, kuyumculuğun verdiği tecrübeyle bu kış günlerinde İsmail'in küçük ordusu hiçbir yokluk hissetmiyordu. Kış günleri ağır ve geçiyordu. İsmail yiğitlikle askerlik arasındaki farkları ilk kez bu kış günlerinde tanımaya başladı. Küçük cemaatinin henüz küçük olan sorunlara sahip bulunduğunda burada öğrenecekti. Lahican'da bulunduğu günler sıkıntılı, zor günlerdi fakat bu olağanüstü koşullar müritlerine de olağanüstü bir özveri getirmiş, kendi aralarındaki sorunları önemli ölçüde bir kenara bırakabilmişlerdi. Şimdi ise durum farklıydı, herkes önemli günlerin arifesinde olduklarını biliyor, bundan kaynaklanan gerilim hepsini etkiliyor, hareketsizliğin verdiği içe dönme, unutulmuş iç sorunları depreştiriyordu. Öte yandan şimdiden birkaç aşiretten gelen müritlerden oluşan bu küçük ordu iç gerilimler yaratmaya başlamıştı. Aşiret üyeleri arasındaki en küçük bir tartışma hemen büyüyor, iki kişi arasında çözülebilecek bir mesele aniden onlarca kişinin meselesi haline geliyor ve hiç unutulmuyordu. Sayıları çok az olan Farsiler Necm'in çevresinde toplanmışlar, İsmail'den fazla uzaklaşmamaya çalışıyor ve bu vahşi Türkmenlere biraz da korkuyla bakıyorlardı. Zor durumlarda birçok kez ortaya çıkan Dede Bey hemen iki çözüm getirdi. Buna göre önce bu 1000 kişilik ordu 100'er kişilik gruplara bölünecek, her bir grup mümkün olduğunca aynı aşiretten olacak ve grupların başına yüzbaşı sıfatıyla bu aşiretlerin saygın üyeleri getirilecekti. Necm bu öneriye itiraz etti. Ona göre bu durum ileride daha da beter sorunlara yol açabilirdi. Dede Bey'in önerisi uygulanırsa aşiretler birbirinden iyice uzaklaşacak, onları kaynaştırıp barıştırmak artık hiç mümkün olmayacaktı. Dede Bey Necm'in bu itirazlarına güldü ve onun bir koyun sürüsünü bile yönetemeyeceğini söyleyerek aşağıladı. Söyledikleri yönetme denen şeyin ta kendisiydi. Aşiretler arası sorunlar ezelden beri vardı ve hep var olacaktı. Onları kaynaştırıp barıştırmak ancak Necm gibi bu dünyada yaşamayan birinin kurabileceği bir ham hayaldi. Kuyumcu şimdi 1000 olan sayıları çok daha arttığında birbirine karışık birliklerdeki bir aşiretler çatışmasının nerelere varacağını hiç düşünüyor muydu? Sonra her bir aşiret bir yana dağıtılırsa onları izlemek, tutumlarının değişip değişmediğini kontrol etmek nasıl mümkün olacaktı? Oysa herkesin yeri belli olursa şeyhin onları yönetmesi ve her an göz önünde tutması çok daha kolay olurdu. Zaten askerlikten biraz anlayan biri bile kolayca görebilirdi ki hiçbir asker yanında en güvendiği yoldaşları olmadan savaşa girmek istemezdi. Bu kuyumcu dışında herkes bilirdi ki böyle bir ordu ilk savaşta darmadağın olurdu. İsmail Dede Bey'in teklifini kabul etti ve zaten Dede Bey'in söyledikleri karşısında çaresiz kalan Necmi de gönülsüzce susmak düştü. Dede Bey'in ikinci çözümü çok gelenekseldi. Asker bir an bile boş bırakılmamalı. Boş kalan asker başka şeylerle ilgilenir, varsa evini, çocuğunu, çoluğunu düşünür, yoksa vahşi bir kurt gibi sağına soluna bakar, ısıracak birilerini arar diyordu. Şu Ercivan'ın önüne kocaman bir kardan kale yaptıralım dedi. İçine 300 kişi koymayı ve kalan 700 kişiyle de taarruz edip talim yapmayı öneriyordu. İsmail, 300 az değil mi diye sordu. Dede Bey, çok bile dedi. İyi bir kalede 100 asker 900 askeri durdurur. İsmail bu tekliften çok hoşlanmıştı. Kaleyi Dede Bey savunacak, taarruza da kendi yönetecekti. Bu oyun tekrar tekrar hemen her gün oynanıyordu. İsmail Dede Bey'in olağanüstü biri olduğunu düşündü. Kısa bir sürede umutsuzluğa kapılmış, birbirleriyle tartışmaya başlamış müritleri onun önerdiği çözümlerle hareketlenmiş, kaynaşmış ve coşkulanmıştı. Bu düşüncesini Necmi açtı. Hayretle gördü ki Necmi bir kez daha farklı düşünüyordu. Bu duruma ben de sevindim dedi Necmi. Ama bunu büyütme. Dede Bey elbette zeki ve tecrübeli biri. Üstelik hayatı bu aşiretlerin içinde geçtiğinden onların davranış tarzlarını neye nasıl tepki vereceklerini çok iyi biliyor. Önerdikleri ve şimdi uyguladığımız şeyler de iyi oldu ama bunlar geçici çözümler tabii. Eğer senin hedeflerini tam anlamıyla anlamışsam. İsmail kendi kendine soruyordu. Benim hedeflerim neler? Bunları ben bilmezken Necmi nasıl anlattım ve o neler anladı? Neymiş benim hedeflerim diye sordu Necmi. Necmi İsmail'i rencide eden bir çabuklukla cevap vermeye başladı. Oysa İsmail onun hiç olmazsa bu soru karşısında biraz düşünmesini, zorlanmasını ya da en azından nezaket gereği de olsa zorlanır gibi yapmasını isterdi. Hayır, Necmi'den bütün bunları beklemek beyhudeydi. O, yanlarında başkaları varken İsmail'e tam anlamıyla bir müridin mürşitine davrandığı gibi davranırdı. Ama ikisi yalnızken bütün bu göstermelik saygı biter, İsmail'in karşısına ağzına geleni bildiği gibi söyleyen bir adam çıkardı. İşte yine bu haliyle senin hedefin, hedefine hiçbir sınır koymamak, senin hedefin hiç durmamak, hiç bu kadarı yeter dememek, senin iddian zulmü bütün dünyadan yok etmek, kökünü kazımak değil mi diye sordu. İsmail düşünmedi bile. Evet, öyleydi. Tam da buydu. Hedefi buydu. O bir hükümdar değildi. Belirli bir yeri fethedip orada kendine sınırlar çizerek hüküm sürmek, kendisine verilen göreve ihanet etmek olurdu.